Hakimler kitabının 12. bölümüne geldik. Konu Efraim'in kıskançlığı, hakimler İfsan, Elon ve Avdun. Efraimli erkekler toplanıp Safon'a geçtiler. Yiftaha, Amman oğullarıyla savaşmaya gittiğinde bizi neden çağırmadın dediler. Seni de evini de yakacağız. Yiftah, halkımla ben Ammon oğullarına karşı amansız bir savaşa tutuşmuştuk diye yanıtladı. Sizi çağırdım ama gelip beni onların elinden kurtarmadınız. Beni kurtarmak istemediğinizi görünce canımı dişime takıp Ammon oğullarına karşı harekete geçtim. Sonunda Rab onları elime teslim etti. Neden bugün benimle savaşmaya kalkışıyorsunuz diyor Hakimler 12. bölümün ilk 3 ayeti. 8. bölümde Efraim oymağına bağlı adamların kendilerini Midyanlılarla yaptığı savaşta yardıma çağırmadığı için Gideon'la çekiştiğini görmüştük. Yine şimdi ve üstelik daha düşmanca bir yaklaşımla Yiftah'a kendilerinin için savaşa çağırmadığı konusunda hesap soruyorlardı. Efraim'in kıskançlığı daha sonraki bozukluğunun temel nedeni olacaktır. Evet, ileride İsrail krallığının kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmesinde temel etken olarak Efraim oymağının söz dinlemezliği geldiği görülecektir. İtaatsizliği. Tüm bunların kökü işte o günlerden, kıskançlığın başladığı o günlerden geliyordu. Kıskançlık değerli dostum, bugün de inanlılar topluluğunda vardır. Ne yazık ki vardır. Bu sorun bizim en büyük sorunlarımızdan birisidir. Elçi Paulus Filipililer 2. bölüm 3. ayette şöyledir. Hiçbir şeyi sürtüşme ya da böbürlenme, gururlanma duygusuyla yapmayın. Tam tersine alçak gönüllülükle başkalarını kendinizden önemli tutun. Burada geçen sürtüşme, böbürlenme, gururlanma duygusu boşluk ve kıskançlık olabilir. Bu iki şey bugün imanlı topluluklarında büyük sorunlar açmaya devam etmektedir. Bugün birileri bana gelip imanlı topluluğunun kendi isteklerine ve beklentilerine uygun olarak yönetilmediğinden şikayet edince ben bu adam acaba bir şeyler mi kıskanıyor diyerekten merak ediyorum. Ve şu bir gerçek ki her fırsatta her zaman vaiz ve çobanları eleştiren bir kimsenin yüreğinde kıskançlık yatmaktadır değerli dostum. Bu genelde kesindir. Evet, her fırsatta vaizi, çobanları eleştiren bir kimsenin yüreğinde kıskançlık yatmaktadır. Bazen yanılsak da bu genellikle böyledir. Bu olayda sorun kıskançlıktı, çekememezlikti. Bu nedenle Yiftah kendisini korumak zorunda olduğunu fark etti. Çünkü Efraimliler Yiftah'ın evini yakıp başına yıkmaya kararlıydılar. Bundan sonra Yiftah Gilat erkeklerini toplayarak Efraim oğullarıyla savaşa girdi. Gilatlılar Efraim oğullarına saldırdılar. Çünkü Efraim oğulları onlara "Ey Efraim ve Manasse halkları arasında yaşayan Gilatlılar, siz Efraim'den kaçan döneklersiniz" demişlerdi. Şeria ırmağının Efraim'e yol veren geçitlerini tutan Gilatlılar, geçmek isteyen Efraimli kaçaklara "Efraimli misin?" diye sorarlardı. Adam hayır derse o zaman ona "Şubolet'te bakalım" derlerdi. Adam "Şubolet" derdi. Çünkü "Şubolet" sözcüğünü doğru söyleyemezdi. Bunun üzerine onu yakalayıp Şeria ırmağının geçit veren yerlerinde öldürürlerdi. O gün Efraimlilerden 42 bin kişi öldürüldü diyor Hakimler 12. bölümün 4-6 ayetleri arasında. Gilatlılar Efraimlileri yok etmekte başarılıydılar ve Erden topraklarını tam bir kontrol altına aldıklarından Efraimlilerin kaçmasına hiç fırsat vermiyorlardı. Bir de Efraimlilerin konuştuğu lehçede var olmayan sessiz bir harfin bulunduğu şifreli bir söz belirlemişlerdi. Bir Efraimlinin bu sözcüğü hatasız bir şekilde telaffuz edebilmesi mümkün değildi. Seçtikleri sözcük Şubollet sözcüğüydü. Bir adam bu sözcüğü doğru şekilde telaffuz edemediği zaman başı gerçekten dertteydi. Bizim de telaffuz etmekte zorlandığımız sözcükler çoktur değil mi? Şubalet sözcüğü Efraimliler için telaffuzu çok zor bir sözcüktü. Çünkü bu sözcükte bulunan H harfini çıkartamıyorlardı. 7. ayette Gilatlı Yiftah İsrail'i 6 yıl yönetti diyor. Ölünce Gilat kentlerinden birinde gömüldü. Yiftah'ın ölümüyle olaylarla dolu 6 yıl sona ermiş oluyordu. Şimdi 10. hakim İfson'a geliyoruz. Adı geçen sonraki 3 hakim sözün tam anlamıyla birer sıfırdı. Hiçbir şey yapmamışlardı. Tabii elbette bir şeyler yapmışlardı ama İsrail'i yapmaları gerektiği gibi yönetmemişlerdi. Ondan sonra İsrail'in başına Betlehemli İfson geçti diyor. İfson'un 30 oğlu, 30 kızı vardı. İfson kızlarını başka boylara verdi. Oğullarına da başka boylardan kızlar aldı. İsrail'i 7 yıl yönetti. O ölünce Betlehem'de gömüldü diyor hakimler. 12-8-10 ayetler arasında. Bu hakim Betlehemliydi. Betlehem Yahudiye bölgesinin güneyinde yer alan şehirlerden bir tanesiydi. Bu adamın 30 oğlu ve 30 kızı vardı. Bence bu adam oğullarına kız bulmaktan çok kızlarına koca bulmakta zorlanmış olmalıydı. Ama ben öyle zannediyorum ki 7 yıllık bu hakimlik süresinde kızlarından bir tekini bile evlendirememiştir. Çünkü İsrail'i yönetmeye bile bu adamın meceli yoktu. Diğer bir deyişle İfson tüm zamanını ailesine ayıran bir adamdı. Bunda yanlış bir şey yok ama onun yapmakla görevlendirildiği şey bu değildi. Onun bir sorumluluğu vardı ve bu sorumluluğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeliydi. Bugün sorumluluk konusuyla ilgili olarak çok çeşitli şeyler söyleniyor. Bir keresinde bir vaizi nişan törenine konuşmacı olarak davet etmişler. Vaiz halka hitap edeceğine beraberinde getirdiği oğluyla konuşmaya dalmış. Davetlilerin çoğu bu davranışlarından dolayı vaizi kınamışlar. Bu adam orada nişan kıyacağına oğlunu şımartmayı yeğlemiş. Eminim bunu bilerek yapmamıştır ama yine de büyük bir sorumsuzluk gösterdiği ortada. Hayatta bazı şeylerin bazen ilk sıraya konması gereken şeyler vardır. Eğer bu vaiz oğluna bak oğlum şimdi çok önemli bir işim var. Herhalde bu işimi yerine getirmememi istemezsin değil mi diyerek oğlunu ikna edebilirdi. Babayla oğul herhangi başka bir zaman bu konuları istedikleri kadar konuşabilirlerdi. Zamanında ve yerinde ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani sorumluluğumuzu taşımamız gerekir. Babanın sorumluluğu ve oğlunun şımarıklığı tüm planları değiştirdi. Evet, hakim İfson'un davranışlarını onaylamadığını söyledim. Çünkü hiçbir şey yapmamıştı. 11. hakim Elon'du. Ondan sonra İsrail'in başına Zevulun oymağından Elon geçti diyor. Elon, İsrail'i 10 yıl yönetti. Ölünce Zevulun topraklarında, Ayolun'da gömüldü diyor. Hakimler 12. bölüm 11 ve 12. ayetlerde. Bu iki ayette anlatılanlar, Elon hakkında tüm bildiklerimizdir. Bundan başka bir şey söylenmiyor. O da hiçbir şey yapmamıştı. Öyle İfson gibi büyük bir ailesi bile yoktu onun. Öyle anlaşılıyor ki bu adamın yaptığı tek şey yan gelip yan yatmak ve işkembesini doldurmaktı. 12. hakim Avdon'du. Onun ardından İsrail'in başına Piratonlu Hilaloğlu Avdon geçti diyor. Avdon'un 40 oğlu, 30 torunu ve bunların bindiği 70 eşeği vardı. İsrail'i 8 yıl yönetti. Piratonlu Hilaloğlu Avdon ölünce Amaleklilere ait dağlık bölgenin Efraim yöresinde Piraton'da gömüldü diyor Hakimler 12. bölüm 13-15 ayetler arasında. Avdon diğer hakimlerden farklı mıydı? Kesinlikle hayır. 10. bölümde Yair'in 30 oğlu vardı ama Avdon'un 40 oğlu ve yine 40 yeğeni vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam sokağa oğulları ve yeğenleriyle çıktığı zaman ne gibi bir görüntü arz ediyordu? Bir de her birinin bir eşeğin üzerine oturduğunu düşünecek olursak, varın gerisini siz düşünün. Bu adamın da İsrail tarihine katkısı ancak bu kadar olmuştur. Bizde çok yanlış bir söz vardır. Devletin malı deniz, yemeyen keriz misalinde olduğu gibi bu adam da İsrail'in yöneticiliğine getirilmiş ama hiçbir icraat yapmadan yan gelip yatmış, dost ve akrabalarının karınlarını doyurmuştur. Evet, son üç hakimi kısaca geçtik. Çünkü gerçekten bunların İsrail halkına hiç de yapıcı bir katkısı olmamıştır. Şimdi 13. bölüme geliyoruz. 13-16 bölümler aslında 7. sapmayı önümüze seriyor. İsrail'in Şimşon tarafından kısmen kurtarılışı yer almaktadır. Filistinliler yönetiminde 40 yıllık bir tutsaklık önümüze çıkıyor. İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar diyor 13. bölümün 1. ayeti. Rab de onları 40 yıl süreyle Filistinlilerin boyunduruğuna terk etti. İsrail'in Tanrı yolundan ayrılıp tekrar günaha dönmesi sonucunda alışık olduğumuz gibi tekrar tutsaklığa düştüğünü görüyoruz. Yine Filistinlilere tutsak düşmüşlerdir. İsrail'in gelmiş geçmiş en büyük düşmanı bence Filistinliler olmuştur o dönemde. Bu seferki tutsaklıkları tam 40 yıl sürecekti. Bu dönemde dikkatimizden kaçmayacak özellikleri olan bir hakimle karşılaşıyoruz. Bu hakimin adı Şimşon'du. Ve Şimşon gelmiş geçmiş hakimlerin en önde gelenlerindendi. Belki bu adamın diğerlerinin hiçbirinin sahip olmadığı görkemli bir fırsatı vardı. Parlak bir gelecek ve nitelikli bir kariyer önünde bekliyordu. Ama o bunlara ulaşamadı. Bu adamın hayatındaki trajedi de buydu. İsrail'in 7. düşüşü sırasında hakimliğe gelmişti ve bir anlamda hakimlerin sonuncusuydu. İsrail yine Filistinlilerin eline tutsak düşmüştü ve kısmen de olsa Şimşon'un girişimi sonucunda özgür olabilmişlerdir. Yiftah'ın günlerinde başlayan iç kargaşa gitgide büyümüştü ve Hakimler kitabının sonuna gelindiğinde anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Şimşon'un önderlik yaptığı dönemde onun elde ettiği başarının sırrını da öğreniyoruz. Onun başarısı, gücü ve de yenilgisi hep bu gizli şeye dayanıyordu. Tekrar söyleyeyim, bence hiç kimse bu adam kadar ve ondan daha gösterişli bir gelecek vaat eden özelliklere sahip olarak doğmamıştır. Şimdi 13. hakim olan Şimşon'un doğumuna geliyoruz. Dan oymağından Soralı bir adam vardı diyor Hakimler 13. bölüm 2. ayette. Adı Manoah idi. Karısı kısırdı ve hiç çocuğu olmamıştı. Sonra Yeruşalim'in birkaç kilometre batısında Dan ile Yahuda arasında kalan bir kentti. Karısı kısır olduğu için Manoah'ın hiçbir çocuğu olmamıştı. Bu nedenle Şimşon'un doğuşu da tıpkı İshak'ın, Yusuf'un ve Benyamin'in doğumları gibi olmuştur. Rabbin meleği kadına göndererek kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey de yeme. Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, onun başına ustura değmeyecek. Çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistinlilerin elinden kurtarmaya başlayacak olan odur diyor Hakimler 13:3-5 ayetler arasında. Tanrı daha doğmadan önce Şimşon'u işaretlemişti. Evet, Tanrı onu çok büyük bir işe çağıracaktı. Bu büyük iş İsrail'i kurtarmaktı. İsrail halkı kötü bir durumdaydı çünkü Tanrı onları Filistinlilerin eline teslim etmişti. Şimşon'un annesine görünen Rabbin meleği ona oğlunun ne olacağını yani bir nezir olacağını söyledi. Sayılar kitabında nezir olma konusuyla ilgili kuralları incelemiştik. Bu üç yönlü bir ant içiriyordu. Bir, ilki nezir olacak kişi asla içki içmeyecek. Üzüme yaklaşmayacaktı. Neden? Çünkü üzüm ya da şarap kutsal yazılarda yersel sevinci simgeler. Bu sevinç insan yüreğine belki hoş gelebilir ama nezir olacak bir kimse sevincini Rab'de bulmalıydım. İncil'den Efesoslular 5:18'de şu uyarı vardır. İçkiyle sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun. Eğer bizler de Rab İsa Mesih'i hoşnut edeceksek, o zaman bizler de sevincimizi onda aramalıyız. Gerçekten de sevinç kutsal ruhun ürünlerinden bir tanesidir. Bunlara karşı ruhun ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklilik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk, tutkulara üstünlüktür. Bunlarla ilgili ruhsal yasa kısıtlaması yoktur diyor Galatyalılar 5:22-23'te. Evet, sevinç Tanrı'nın kutsal ruhun sizin ve benim hayatımızda üretmek istediği ürünlerden bir tanesidir. Bunu bizim için Rab'bin kendisi yapmak istemektedir. İkinci olarak nezir olacak kişi saçlarını hiçbir zaman kesmemeliydi. Peki bu ne demekti? Elçi Paulus 1. Korintoslar 11:14'te şöyledir. Erkeğin uzun saçlı olmasının onu gözden düşürdüğünü doğanın kendisi bize öğretmez mi? Kutsal yazılar uzun saçın adamın, erkeğin şerefini düşürdüğünü söyler. Öte yandan nezir olan kişi uzun saçın verdiği utancı göğüslemeye hazır olan bir kişiydi. Bu nedenle böyle bir kişinin başına hiç ustura değmemeliydi. Üçüncü olarak da böyle bir kimse hiçbir ölüye yaklaşmamalı, ona dokunmamalıydı. Bedeninden kaynaklanan hiçbir doğal iddiası olmamalıydı. Tanrı'yı her şeyden önceye ilk sıraya koymalıydı. Rabbi İsa Mesih Luka 14:26-27'de şöyle der. Bana gelip de babasını, annesini, eşini, çocuklarını, erkek ve kız kardeşlerini hatta canını hiçe saymayan öğrencim olamaz. Haçını yüklenip ardım sıra gelmeyen de öğrencim olamaz. Yani Mesih'in önüne başka hiçbir şey koymamalıyız. Mesih her zaman ilk ve birinci sırada gelmelidir. Ne yazık ki bizim bugün kaybettiğimiz değerlerden birisidir bu. Şimşon bir nezirdi. Tanrı adamıydı ve elde ettiği gücün sırrı da oydu. Büyük hedeflere varması için büyütülmüştü ve başarısı Tanrı'daydı. Ama ne yazık ki Tanrı tarafından belirlenen büyük hedefine hiçbir zaman ulaşamayacaktı. 5. ayette söylenenlere dikkat etmiş misiniz? Şimdi İsrail oğullarını Filistinlilerin elinden kurtarmaya başlamıştı. Başarı kapıya kadar gelmişti. Şimşon iyi bir başlayıcı ama kötü bir bitiriciydi. İsrail'i kurtarmak için yola çıktı ama bu yolu asla bitiremedi. Birçok Mesih imanlısı da böyledir. Çok güzel ve büyük bir başlangıç yaparlar ama asla sona varamazlar. Paulus Galatyalılara yazdığı mektupta şöyledir. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Evet, Galatyalı imanlılar muhteşem bir başlangıç yapmışlar ama sonuçta büyük bir fiyaskoyla bitirmişlerdi. Birçokları da kutsal kitabı okumaya başlarlar ama zamanla bıkıp vazgeçerler. 35 yıldan beridir ki hizmetim sırasında bir şeye başlayıp da bu şeyi sonuçlandırmayan sayısız insanlarla karşılaşmışımdır. Ve kadın bir erkek çocuğu doğurdu, adını Şimşon koydu. Çocuk büyüyüp gelişti, Rab de onu kutsadı. Rab'bin ruhu Sora ile Eşdeol arasında Mahane Dan'da bulunan Şimşon'u yönlendirmeye başladı diyor Hakimler 13:24 ve 25. ayetlerde. Bu ayetler Şimşon'un gücünün gerisindeki sırrı açıklarlar. Her ne kadar Şimşon'un korkunç derecede gücü vardı ise de onun gücü kollarında değildi. Yine Gaza kentinin kapı kanatlarını sırtında taşıdığı halde onun gücü sırtında değildi. Yine Şimşon'un gücü saçlarında değildi. Her ne kadar kesildiğinde gücünü kaybettiyse de Şimşon sadece ve sadece ancak kutsal ruh üzerindeyken güçlüydü. Sadece saçlarının kesilmesi değildi onun gücünü kaybetmesi. Onun saçları onun bir nezir olduğunun işaretiydi. Saçları kesildiğinde Rab'bin ruhu onun üzerinde değildi. Niçin değildi biliyor musunuz? Çünkü vermiş olduğu sözden vazgeçmişti. Yaptığı şey hiç de iyi değildi. Şimşon anlam olarak küçük güneş demekti. Saçları uzundu, güçlüydü ama en güçlülerden biri değildi. Bir yerde biraz akılsızdı. Kadınların kendisiyle alay etmesine izin veriyordu. Kendisi belki de kutsal kitaptaki en güçsüz erkeklerden bir tanesiydi. Ana kuzusuydu ama Rabbin ruhu üzerinde olduğu zaman çok güçlüydü. Ama ne zaman Rabbin ruhu üzerinde olmazsa o zaman hava gibi boştu, güçsüzdü ve bir hiçti. Şimşon'un yaşadığı günlerde insanlar onun gücünün gerisindeki sırrı bilmek istediler. Tanrı'nın yeryüzündeki amaçlarını gerçekleştirmek için bu dünyanın güçsüz şeylerini seçtiğinden haberleri yoktu. Şimşon'a bakıp hayran kalıyorlardı. Bizim gibi sıradan biri gibi görünen bu adam nasıl oluyor da bu kadar güçlü, kuvvetli olabiliyor diye birbirlerine soruyorlardı. Bunun sadece tek bir açıklaması vardı. Tüm bunları onun aracılığıyla Tanrı'nın kendisi yapıyordu. Kutsal ruhun bir insanın üzerine bu şekilde gelmesi gerçekten çok çarpıcıdır. Tanrı'nın onun aracılığıyla çalıştığı açıkça görülüyordu. Sanımca Şimşon hayatının hemen her alanında utangaç bir adamdı ve 14. bölümde bunun böyle olduğunu hep birlikte göreceğiz.